Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Mehr 1401, Hicri Kameri 25 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 22 Ekim 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Hefs Evreng, ayetlerinin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Hatemi, düşmanların fesadının İran enkılabının parlak geleceğini asla etkilemeyeceğini söyledi. İngiltere, İran milli tekvando takımına vize vermedi. Rusya-Ukrayna savaşında İran, insansız hava araçlarının kullanıldığı iddiasını reddetti. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Türkiye'ye gitti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 savaş uçaklarının teslimatı konusunda Amerika'yı uyardı. Trump, mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı. Şimdi haberler.
Tahran'da Cuma namazını kıldıran Ayetullah Ahmet Hatemi, İran İslam devriminin geleceği geçmişten daha parlak ve düşmanların fesatları devrimin geleceğinde herhangi bir olumsuz etki yapamaz dedi. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi ülkede geçen haftaki karışıklıklara atıfta bulunarak şunları söyledi. Düşmanların hayalleri yerle bir oldu ve hiçbir arzuları gerçekleşmedi. Ayetullah Hatemi, düşmanlar ne zaman devrime karşı ateş açsa Allah o ateşi söndürmektedir. Biz dinimizin ve devrimimizin yanında durduğumuz sürece düşmanların İran milletine karşı bu fesat ve suçları devam edecektir dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, direniş İslam milletinin özelliklerinden biridir. Direniş düşmanların fitnelerine karşı İslam milletinin sahip olması gereken özelliklerdendir dedi. Ayetullah Hatemi sözlerine şöyle devam etti. Bu bir ayda düşmanlar İslam nizamını devirmek için dört konuda yoğunlaştı. Bunlar kısaca camileri yakmak, Kur'an'ı yakmak, Müslüman kadınların başlarındaki örtüyü kaldırmak ve güvenlik görevlerini öldürmekten ibarettir.
İngiltere tekvando ve para tekvando Grand Prix oyunlarına katılmak isteyen 7 İranlı milli sporcuya vize vermedi. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve Paris 2024 Olimpik ile Paralimpik Olimpiyatlarına kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix müsabakaları Manchester'ın ev sahipliğinde başladı. İran'ın milli oyuncuları Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği 14 Eylül tarihinde vize için müracaatlarını yapmış olmalarına rağmen bu zamana kadar onlara vize verilmemiş ve bundan dolayı da bu yarışmalara katılamadılar.
İngiltere, Fransa ve Almanya ortak bir bildiride Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran insansız hava araçlarını kullandığı iddiasıyla ilgili bir Birleşmiş Milletler soruşturması çağrısında bulundu. Amerika, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 18 milyar dolarlık askeri teçhizat gönderirken, İran'ı uzun süredir Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya insansız hava aracı göndermekle suçluyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tarafından şiddetle reddediliyor. İran'a göre 3 Avrupa ülkesi, İngiltere, Fransa ve Almanya, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran'a insansız hava araçları kullandığı suçlamasını tekrarlayarak Birleşmiş Milletler'in bu suçlamayı soruşturması gerektiğini duyurdu. Bazı Avrupalı yetkililer, Rusya ve İran'ın bu eyleminin Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi gerektiğini iddia ettiler. Avrupa Troikası'nın bu talebi İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said Irivani'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta kendisinden 2231 sayılı kararın kötüye kullanılmasını önlemesini istediği sırada Ukrayna'daki savaş ve İran'la ilgili asılsız iddialar gündeme geldi. Nirivani mektupta Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler uzmanların düşürülen İHA'ların parçalarını incelemek ve bunu İran'ın nükleer anlaşmasına ilişkin 2231 sayılı kararın uygulanmasıyla ilişkilendirmek için bu ülkeyi ziyaret etme önerisinin söz konusu karar çerçevesinde herhangi bir yasal dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Ukrayna'daki savaşta İran insansız hava araçlarının kullanıldığı iddiasını yalanladı. Vasili Nebenziye, Moskova'nın Batı'nın İran'dan insansız hava aracı satın almasıyla ilgili yanlış bilgilerini reddederken, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'da insansız hava aracı kullanımını araştırmak için bir ekip gönderme hakkı olmadığını söyledi. Nebenziyan'ın sözlerinden önce Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı, Batı'nın İran'a yönelik medya kampanyasının devamında İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı sağladığını ve bu eyleminin Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini iddia etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi de Amerika'nın bu iddiasını destek vererek, Birleşmiş Milletler uzmanlarının insansız hava araçlarının enkazlarını toplamak ve nereden geldiklerini belirlemek için Ukrayna'ya gitmelerini istedi.
Rus medyası bir sinema oyuncusu tarafından Ukrayna'ya 500 drone gönderildiğini duyurdu. Russia Today sitesi Star Wars kurgu bilim filmlerindeki Luke Skywalker'i oynayan aktör Mark Hamill'in bir makalesinde geçtiğimiz ay bağış toplama platformu aracılığıyla Ukrayna'ya 500'den fazla insansız hava aracı gönderildiğini açıkladı. Hamill, Perşembe günü Bloomberg Radyo ile yaptığı röportajda çok basit, Ukrayna'nın bu insansız hava araçlarına ihtiyacı var, savaşın sonucunu belirlerler, toprağı ve insanları korurlar, sınırları gözetlerler ve gökyüzündeki gözlerdir, dedi. Hamill, geçtiğimiz ay Unit 24 UAV Armir projesinin temsilcisi olarak duyurulmuştu.
İran Sınır Muhafız Komutanı General Guderzi, Afganistan sınırında önemli bir güvenlik sorunu olmadığını belirterek, iki ülke girişimlerini ve ilişkilerini barışçıl bir şekilde yürütmektedir, dedi. İran'ın dün verdiği habere göre, General Ahmet Ali Guderzi, İran'ın kuzeydoğusundaki Taybat ve Doharon sınırına yaptığı ziyarette şöyle dedi. Ülkenin doğusundaki hudut noktalarına ve birliklere yapılan saha ziyaretine göre sınır birlikleri geçmişe göre daha iyi durumda ve İran'ın güvenliği sağlanmış durumda. İran Sınır Muhafız Komutanı, Afganistan ile müzakere edilmesi gereken yerlerde bile gerekli diplomatik görüşmeler ve koordinasyonun yapılacağını söyledi. General Guderzi şöyle dedi. Şu anda bile ülkenin sınır sakinleri sıfır sınır noktalarında tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor ve sınır sakinleri her zaman ülkenin sınır muhafızlarının sarsılmaz desteğine sahipler. İran sınır muhafız komutanı ayrıca şöyle dedi. Rezevi ve Güney Horasan valileri ile yapılan görüşmelere göre sınır sakinleri için daha iyi bir altyapı ve çevre tesisleri sağlanmasına karar verildi.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Donanması'nın 84. Operasyonel İstihbarat Muharebe Grubu açıklığı uluslararası sularda 86 günlük görevini tamamladıktan ve ülkenin ticari gemilerine ve petrol tankerlerine refakat ettikten sonra İran'a döndü. Mars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğ Amiral Şehran İrani törenin oturum kulisinde şöyle dedi. İran ordusu stratejik deniz kuvvetleri 84. filosu okyanusların derinliklerinde özellikle Kızıldeniz'de güçlü varlığıyla eskort operasyonlarını gerçekleştirmeyi ve deniz güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde sağlamayı başaran ve bölgede bulunan haksız güçler tarafından seyir güvenliğinin tehlikeye girdiği deniz sahasında her türlü haksızlığa karşı çıkarak 2 adet Amerikan insansız gemisine el koydular. Tuğ Amiral İrani, Amerika bir yerde deniz varlığına sahip olacaksa uluslararası yasalara uyması gerektiğini ve bölgedeki güçlü varlığıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin seyir-i sefer güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atan her türlü hamleye kararlı bir şekilde karşılık vereceğini bilmelidir, dedi.
İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gitti. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanlarının yanlış bilgi ve İslamofobiyi kınama ana temasıyla bugün İstanbul'da konferans başlayacak ve İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i de bu konferansa katılacak. Mehdi İsmail'i Türkiye ziyareti sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Meclisi Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zirve Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin diğer kültür yetkileriyle görüş alışverişinde bulunacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'nın F-16 savaş uçaklarını teslim etmeyi reddetmesine ilişkin olarak Rus S-400 sistemlerinin satın alınmasında olduğu gibi hareket edecekleri konusunda uyardı. Amerikan F-35 uçaklarını Türkiye'ye teslim etmekte gecikmesi bu ülkenin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasına neden oldu. Ankara F-16 filolarının modernizasyonu için Amerika'dan bu tip uçakların parçaları ve avcı uçakları istiyor. Ancak Amerikalı yetkililer parası ödenmiş olan bu alımla ilgili Türkiye kesin bir cevap vermeyi reddediyor ve bu konudaki kararı Kongre'nin onayına bırakarak Türkiye'yi oyalıyor. Bu prosedür Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tepkisine yol açtı. İsna Haber Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara için tek yol Washington değil diyerek Türkiye'ye Amerikan F-16'ları yerine başka yerlerden alacakları uçaklarla doldurabilir dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız şirketi Lafarge, teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı dedi. Erdoğan, FETÖ'den bölücü terör örgütüne, marjinal yapılardan çeşitli uluslararası medya kuruluşlarına kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin karşıt odaklarının hedefi durumunda olduğuna işaret ederek şöyle dedi. Bilhassa terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele tamamı yalan, tamamı hezeyan dolu haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. IŞİD'e karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz. Dün bize iftira atanların aynı dönemde IŞİD ile iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca euro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Şahsen kendim Lafarge'nin Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Fransa'nın başkanı Sayın Macron'a da ben bunları anlattım ama buyur bak şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'nin hesabını sordular. Şu anda Lafarge Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi.
Suriye hava savunması cuma akşamı Şam semasında birkaç düşman hedefi engellemeyi ve imha etmeyi başardı. Son yıllarda Siyonist rejim Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine hava yoluyla defalarca saldırdı ve bu saldırıların çoğunda Suriye hava savunmasının zamanında müdahalesiyle püskürtüldü. Ars haber ajansına göre Suriye resmi kaynakları bu patlamaların olası zayiatları veya hasarları ile ateşlenen ve durdurulan füzelerin sayısı hakkında henüz daha fazla ayrıntı yayınlamadı.
Filistin Kızılay'ı dün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Ürdün Nehri'nin batı yakasında bulunan Nablus kentine bağlı Beit Furuk, Hevvare ve Burin mahallelerine düzenlenen İsrail saldırısında 78 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Filistin Kızılay'ı Siyonist rejimin Batı Şeria'nın Cenin şehrine saldırısının ardından bir Filistinli şehit olduğunu, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Beyrut'un Siyonist rejimle mavi sınırların çizilmesi müzakerelerinde herhangi bir taviz vermediğini veya yabancı ülkelerden gelen herhangi bir baskıya boyun eğmediğini açıkladı. 13 Ekim'de Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkenin İsrail ile mavi sınırları çizme anlaşmasını resmen duyurdu. İrna'ya göre, cuma akşamı yayınlanan Lübnan Cumhurbaşkanı'nın resmi açıklamasında, Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesinde elde edilen şey, Lübnan'ın iradesinin bir yansıması ve ulusal pozisyonu birliğinin ve zorlu müzakerelerin başarısının sonucudur denildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, cuma akşamı Yemen güçlerinin Suudi Birleşik Arap Emirlikleri saldırganlarına yönelik yeni operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. Haber kaynakları dün akşam Hadramut eyaletinin başkenti Magda şehrinin doğusunda bulunan El Zeba Limanı'nda iki patlama meydana geldiğini bildirdi. Bu liman saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu tarafından işgal edilmişti.
Türk Hava Yolları Lisbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin bomba şakası üzerine uçak Portekiz'in başkentinde bulunan Lisbon Havalimanı'nda açık park pozisyonuna çekilerek güvenlik araması yapıldı. Edinilen bilgiye göre TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lisbon-İstanbul seferi öncesi uçakta yolcu alımı sırasında bir yolcu bomba şakası yaptı. Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrılırken uçak güvenlik park alanına çekildi. Polis ekipleri, diğer yolcular uçakta bekletilirken tüm bagajlar indirildi. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.
Amerikan medyasından Bloomberg, Rusya'nın önümüzdeki hafta Washington'da yapılacak nükleer toplantıya katılmayacağını iddia etti. Bloomberg bilgili bir kişiden alıntı yaptı ve Rus enerji şirketi Rosatom ve ana düzenleyici şirketi Rus Teknatzor'un üst düzey yetkililerinin isimlerinin toplantıdaki konuşmacılar listesinden çıkarıldığını yazdı.
Amerikan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski başkan Donald Trump hakkında kongre baskını konusunda ifade vermek üzere kararı çıkardı.
Kore Yarımadası'ndaki gerilimlerin artmasıyla aynı zamanda Amerikan bombardıman uçakları Tayvan ve Kuzey Kore'ye bakan bir adaya yerleştirildi.
Ve son haberimiz. İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stilde müsabakalar tamamlandı. İran'dan Emir Muhammed Yezdani ve Emir Ali Azerpira 70 ve 97 kilogram ağırlıklarında İspanya'da düzenlenen Dünya 23 yaş altı serbest güreş yarışmasının final maçına katıldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti ve Zengezur koridoru vurgusu etrafında. Türkiye Zengezur diye adlandırılan koridor meselesini öne sürerek bir kez daha Güney Kafkasya bölgesinde gerilimleri artırmak ve bölge halkının çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atmak istiyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinde bu koridorla ilgili korkuların yersiz olduğunu, böyle bir koridorun kurulması vurgusunun Türkiye'nin Hazar bölgesinde bağlanması çabası çerçevesinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki bu maceracılığı, bölgenin jeopolitik sınırlarının değişmesi tehdidine ve iki bölge ülkesi yetkililerinin ciddi şekilde karşı çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınırın ayrılmasına ve kesilmesine neden olan bir tehdit söz konusu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Rusya aracılığıyla barış anlaşması imzalandı. Bu savaşta Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerin kontrolünü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kaptırdı. Bundan sonra Bakü, Ankara'nın desteğiyle defalarca Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik ilindeki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uzanan bir koridorun devralmasını talep etti. Ancak bu bağlam Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan itiraz etti ve Paşinyan şöyle dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Zengezur Koridoru olarak adlandırdığı mesele barış görüşmelerinde incelenmemiş, hiçbir zamanda ele alınmayacaktır. Bakü-Erivan ve Ankara-Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci yavaş ilerlerken bu konu Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ileri sürülmektedir. Halbuki Azerbaycan ve Ermeni güçleri sürekli sınır noktalarında bile çatışıyor ve sınır bölgelerinde birbirleriyle bir an bile olsun geçinemiyor. Bu bağlamda her iki tarafta diğer tarafı çatışmanın başlatıcısı olarak tanımlıyor.
Bu koridor önerisi Rusya tarafından da reddedilmiştir ve bu bağlamda Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orkok şunları söylemiştir. Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki üçlü müzakereler sırasında Güney Kafkasya bölgesindeki koridor tartışılmadı. Böyle bir mesele söz konusu değildir. Bakü'nün Ankara'nın desteği ile Zengezur Koridoru'nun oluşturması konusundaki ısrarı İran İslam Cumhuriyeti tarafından da defalarca reddedildi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Bölgenin tarihi ve jeopolitik sınırlarında herhangi bir değişiklik ve İran ve Ermenistan İran'ın transit durumundaki değişiklikler İran-İslam Cumhuriyeti açısından reddedilmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın koridor ile ilgili kaygıların temelsizliğine ilişkin iddiası ve bu koridorun Hazar Denizi'ne bağlanması için bir plan olduğunu belirtmesi, uygulamada Güney Kafkasya bölgesinde gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ki bu da bölge ve sakinlerinin lehine olmayacak. Oluşturması halinde sadece bir ulaşım koridoru olmayıp Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında zaman zaman yaşanan gerilimler içinde yeni bir zemin oluşturacaktır. Bölgenin jeopolitik ve tarihi sınırlarında değişikliklere neden olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri ise bölgede istikrar ve barışı korumak için bölgede bulunmaktadırlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi ise İslam İnkılabı muhafızlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerindeki tatbikatları ile ilgili olarak bölgede barış ve istikrarın korunması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi ve şunları kaydetti. Devrim muhafızlarının tatbikatının açık mesajı komşu ülkeler için barış, dostluk ve istikrarlı güvenliğin pekiştirilmesidir ve düşmanlar için ülkenin sınırlarını savunmaya hazır olduğunun bir beyanı ve bölge dışı ülkelerin herhangi bir tehdit ve müdahalesine kararlı bir yanıt mahiyeti taşıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 3 günde 3 Filistinli'nin şehit olması ve direnişin güçlenmesi etrafında. Siyonist rejim İsrail son 3 günde 3 Filistinli genci şehit etti. Filistin direnişinin tekrar yoğunlaşmasına ve Filistin topraklarında durumun gerginleşmesine sebep oldu. Son 3 günde Siyonist rejim İsrailli katiller tarafından şehit düşürülen 3 Filistinli gençin ismi ise Udey El-Temimi, Muhammed Fadi Nuri ve Salah Bariki'dir. Udey El-Temimi 22 yaşında, Muhammed Fadi Nuri 16 yaşında ve Salah Bariki ise 19 yaşında Siyonistler tarafından şehit düşürülmüş gençler. Bu Filistinli şehitlerin yaşı Filistin direnişinde sadece bir kuşak farkı olmadığını, direnişin düşünce ve davranış kalıbının yeni Filistin nesline aktarıldığını gösteriyor. Bu doğrultuda Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada ve yayınladığı bildirdi, şunları vurguladı. Şehit Udey El-Tamimi, Filistin halkının gücünün ve bu ülkenin kutsal toprakları uğruna fedakarlık etmeye hazır olduğunun bir simgesidir. Görünen o ki, Siyonist rejim bu konudan öfkeli ve bu nedenle Filistinlere, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik şiddetini arttırdı. Bir diğer konuda genç Filistinli Udey El-Tamimi'nin geçen çarşamba gecesi 10 günden az bir sürede ikinci operasyonda şehit edilmesidir. Yaklaşık 2 hafta önce Udey El-Tamimi Şafat operasyonunda bir Siyonist askeri öldürdü. Başka bir Siyonist'i yaraladı. Çarşamba gecesi bir Siyonist'i daha yaraladı ve kendisi de şehit oldu. Şehit El-Tamimi bu ikinci operasyonu Siyonistler tarafından arandığını bildiği halde gerçekleştirdi. Yani bu genç Filistinli şehadeti kucakladı ve ölmekten korkuya kapılmadı ve ikinci operasyon için tereddüt bile etmedi. İslami Cihat Hareketi siyasi ofis üyesi Yusuf Hasaniye ise Şehit El-Tamimi'nin tüm kötülük, cinayet, terör, nefret ve komplo araçlarına karşı kararlılığını zayıflatmadığını söyledi.
Şehit El-Tamimi'nin bu şehadet eylemi ve hareketi Filistinlerin ona ulusal kahraman demelerine neden oldu. Kudüs kentindeki İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Muhammed Ammade bu konuda şunları söyledi. Şehit Udey El-Tamimi her Filistinli'nin kalbinde bir şeref ve şan kaynağıdır ve nesiller ondan bahsedecektir. Kahraman Udey El-Tamimi'nin arandığı sırada Kudüs'ün göbeğinde başka bir operasyon gerçekleştirme eylemi işgalcileri tekrar küçük düşürmek oldu. Üçüncü husus, Şehit El-Tamimi'nin eyleminin işgalci Kudüs rejiminin güvenlik ve istihbarat sisteminin sorgulanması anlamına gelmesidir. Bu arada Siyonist rejimin en gelişmiş güvenlik ve istihbarat servislerine sahip olduğu iddia ediliyor aslında. Siyonist İslami Cihat Sözcüsü'nün de belirttiği. Aslında Filistin İslami Cihat Sözcüsü'nün belirttiği gibi Şehit Tamimi'nin eylemi Siyonist rejimin istihbaratına ve güvenliğini küçük düşürüp horlaştırmaktan başka bir şey değildir. Ve bu da rejimin öfkesine neden oldu ve Filistinlere yönelik şiddeti artırmalarına yol açtı. Filistinlerin direniş operasyonlarında diğer bir önemli nokta da bu operasyonları Batı Şeria gençlerinin yürütmesidir. Bu yılın başından bu yana 124'ü Batı Şeria'da, 51'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 175 Filistinli şehit oldu. Son olarak Nablus'un batısındaki Deir Şerif köyünde Filistinler ile Siyonist askerler arasında çıkan çatışmada 48 kişi yaralandı. Bu da gösteriyor ki Gazze ve Batı Şeria halkı arasında Siyonistlere karşı direnmek için bir fikir birliği oluşmuş ve Siyonistler de bu konuda son derece korkmuş ve endişelenmiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1401, Hicri Kameri 25 Rabiul Evvel 1444 ve Miladi 22 Ekim 2022 Cumartesi. 70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1331'de Musaddık Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Dr. Hüseyin Fatemi, İran-İngiltere diplomatik ilişkisinin kesildiğini bildirdi. Bu karar, Bakanlar Kurulu'nun onaylanması ardından İngiltere'nin Tahran Maslahat Güzarına teslim edildi. Bu karar, İngiltere Hükümeti'nin İran Devleti ve halkının haklarına saygı göstermemesi, özellikle petrol sanayisinin millileştirilmesi olayını kabul etmemesi ardından alındı. Bundan bir süre önce de Başbakan Musaddık, İngiltere yönetimini uyarırken durumun böyle bir devam etmesi halinde iki ülke ilişkilerinin kesilici uyarısında bulunmuştu. ...111 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1290'da önde gelen alim ve fakih Ayetullah Molla Ali Zencani vefat etti. Şeyh Muhammed Taki nezdinde dersler alan Ayetullah Molla Ali Zencani ve Şeyh Murtaza Ensari döneminde yaşıyordu. ...111 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1290'da İngiliz ve Hint askerleri İran'ın güneyine gönderildiler ve Güney Polisi'ni kurdular. Halka güvenliği ve refahı sağlamayı garantileyen Mustafa el-Memalik döneminde İngiliz yönetimi Rusların yardımlarıyla İran hükümetini uyardı ve İngiliz ve Hint tüccarların malları ve kervanlarının tacize uğramaları üzerine İngiliz hükümetine İran'ın güneyinde askeri birlikleri kurmalarını sağladı. Bu ultimatomda bu birliklerin bakımının, maliyetinin İran hükümeti tarafından güney gümrüklerinin karlarından ve farz vergilerinden finanse edilmesi gerektiği belirtildi. Gerçi meclis İngilizlerin gayrimeşru talebine karşı direndi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile yaşlı müstekbir kendini İran'a dayatmaya çalıştı ve bir süre sonra bu bölgede Güney Polisi'ni kurdu. ...1800 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Rebiül Evvel 436'da Şeyh Mufid'in ünlü öğrencisi Seyyid Murtaza Alimulhuda 80 yaşında vefat etti. ...116 yıl önce bugün 22 Ekim 1906'da Fransız ünlü ressam Paul Cézanne hayata veda etti. ...47 yıl önce bugün 22 Ekim 1975'te İngiliz tarihçi Arnold Toynbee hayata veda etti. Toynbee Londra Üniversitesi'nde uluslararası tarih dersleri verdi. Tarih alanında birçok eseri bulunmaktadır ve bunlardan en önemlisi eski tarihi medeniyetleri inceleyen tarihi araştırma kitabıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programın 11. bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız. Bu bölümde ve birkaç sonraki bölümlerde İran'ın kuzeydoğusu ve doğusundaki Horasan bölgesine gideceğiz ve bu bölgenin zengin müziğiyle daha fazla tanışacağız.
Programımızın başında Muhammed Yegane'nin güzel sesiyle Kuzey Horasan bölgesinin güzel müziğini dinleyeceksiniz.
Horasan ili 3 ile bölüneli birkaç yıl oldu. Ancak biz gelecek birkaç bölümde şimdiki sınırlandırılmalardan bağımsız olarak Horasan bölgesini müzik açısından ele alacağız ve bu bölümde Horasan'ın kuzey bölümüne gelmişiz.
Horasan, insan uygarlıklarının arasında müziğin en önemli merkezlerinden biri sayılmaktadır. Bu bölgedeki müzik sanatının geçmişi binlerce yıl önceye uzanır. Horasan müziği, kültürel çeşitlilik bakımından Horasan'ın kuzeyi, Horasan'ın doğusu ve Horasan'ın güneyi olmak üzere üç farklı bölgeyi kapsamaktadır ve bu bölgeler dil, lehçe, müzik ve gelenekler bakımından birbirinden farklıdırlar.
Bu arada Horasan'ın kuzeyinin müzik kültürünün Horasan'ın doğu ve güney bölgelerine kıyasla özel özellikleri vardır. Horasan'ın kuzey bölgesinin en önemli şehirleri Bocnort, Esferayen, Deregez, Guçan ve Şirvan'dır. Bu bölgeler Türk, Kürt ve Kurmanç kültürlerini kapsamaktadır ve bu bölgelerin müziği bir ölçüye kadar Türkmen müziğinden etkilenmiştir. Ancak bu bölgedeki baskın müzik şekli Türk ve Kürt'tür.
Bu bölgenin en ünlü sanatçıları arasında Han Muhammed Kıytaki, Ahmet Koli Ahmedi, Muhammed Hüseyin Yegane, Ali Rıza Süleymani, Evliya Koli Yegane'ye ve tabi Gulam Ali Pur Etai, Hac Kurban Süleymani ve Osman Hudaperest gibi üstadlara değinebiliriz.
Horasan'ın kuzeyindeki müzik türleri arasında özel bir karşılaştırma yapmak istersek, bu bölgede Kürt müziğinin Horasan'ın kuzeyindeki diğer müzik türlerinden daha bağımsız olduğunu söylemeliyiz. Ve bu müzik türünde Kürtçe şiirler daha çok hece şeklindedir ve hecelerin sayısı 8 ila 16 olabilir. Kürtçe aşk şarkıları daha çok 8 hecelik kalıplardadır. Horasan'ın kuzeyindeki Kürt müziğine Kurmanç müziği de derler.
Şimdi merhum Üstad Sohrab Muhammedi'nin güzel sesiyle güzel Kürt müziğini dinleyeceksiniz.
Dalil bela jevoe, oy ujik sanaka.
Gül ve Bülbül'ü Sohrab Muhammedi'nin güzel sesi ve dutar çalımıyla dinlemiş olduk.
Sohrab Bahşi olarak bilinen Sohrab Muhammedi, Kurmanç kabilesinden olan bir müzisyen, besteci, şarkıcı ve dutarcıydı. 1938 yılında Mane ve Semelkan şehristanında dünyaya geldi. Sohrab Muhammedi çocukken dutarı öğrendi ve çalmaya başladı ve hayata veda ettiği 82 yaşına kadar asla çalgısını yere bırakmadı ve hayatının son günlerine kadar çalmaya devam etti.
Ve şimdi sıra Kuzey Horasan'ın Türkçe konuşurlarının müziğine geldi. Türklerin müziği kendine özgü özelliklere sahip olmasının yanı sıra bazı makamlar, hikayeler, şiirler ve dutarın icra edilme yöntemlerindeki dilsel ve şivesel bağlar nedeniyle Türkmen müziğiyle karşılaştırılabilir ve aralarında birçok benzerlik vardır. Türk dili müziği Guçan bölgesinde çok yaygındır ve Kuzey Horasan'daki Kürt müziğine göre daha irfani ve daha sakin bir biçime sahiptir.
Şimdi hep birlikte Hac Kurban Süleymani'nin güzel sesiyle Güzel'i dinleyeceksiniz.
Begler iki güzel soydin, begler iki güzel soydin. Ay güzel ne güzel, canım ne güzel. Begler ne güzel, almak ne güzel. Döner ben ay vermek ne güzel. Güzel ne yaraşır eyin selbi ne çılaşır. Dönem selbi ne çılaşır.
Güzeli Hac Kurban Süleymani'nin sesiyle dinlemiş olduk.
1920-2008 yılları arasında yaşayan merhum Hac Kurban Süleymani, Guça'nın Aliabad köyünden ve Horasan'ın kuzeyindeki Türklerdendi. O, Horasan'ın kuzeyindeki ünlü dutarçılarından olan babası, Kerbelayı Ramazan'ın gözetiminde dutar çalmayı ilk başta babasından öğrendi. Yöresel müzik şarkıcısı olarak Hac Kurban, İran'da ve yurt dışında birçok konsere katıldı ve onun eserlerinden oluşan bir albüm yayınlandı.
Fransa'daki Lyon Müzik Festivali'nde birinciliği kazanma ve ayrıca Fransa'nın Avignon Festivali'nin yıldız derecesini kazanma onun elde ettiği bazı başarılardır. O 2008 yılında 88 yaşındayken dünyaya veda etti. Oğlu Ali Rıza Süleymani babasının yöresel müzik alanındaki yolunu sürdürmektedir.
Tahran Radyosu.
Kuzey Horasan'ın yöreler müziği en fazla etkisini bu bölgenin coğrafi ikliminden almıştır. Ve bu bölgenin dağ eteği ve ova olmak üzere iki önemli kısma bölünmesine neden olmuştur. Bu coğrafi bölgelerden her biri yani Hezar Mescid ve Allahu Ekber dağ etekleri, Etek Dağ etekleri ve Lain bölgesi özel müzik işaretlerine uymaktadır. Dağ eteği müziği haykırışla beraberdir ve ova müziğine kıyasla güçlü, daha yüksek ve bazen daha hızlıdır. Dağ eteği müziğinin yanında ova müziği vardır. Guçan ovası gibi. Ova müziği genellikle daha yumuşak ve daha içseldir ve daha irfani bir şekle sahiptir.
Cafer Koli, Tigrani ve Deregezi, Kuzey Horasan'ın dağlık bölgelerinin büyük ariflerinden ve şairlerindendi ve çok güzel irfani şiirleri vardır. Onlar niyetlerini ve duygularını aktarmak için Farsça, Kürtçe, Türkçe ve Arapçayı kullanırdı. Allah Mezar, Dükerse, Enareki ve Heray bu bölge halkının en önemli müziklerindendir.
Kuzey Horasan'ın Kürtleri İran'ın cesur sınır muhafızlarından olduklarından göçmen kavimler, yağmalar, esaretler ve avareliklere karşı İran sınırlarını korumak bu tarz yaşamın özelliklerindendi ve bu özellikler bölgedeki müziği doğrudan etkilemiştir.
Şimdi Cevat Hasanzade'nin sesiyle Asak Müzik Grubu'ndan Mezarı dinleyeceksiniz.
Mezar, Kuzey Horasan Kürtlerinin katliam edilmesine işaret etmektedir ve bu yağma, katliam ve esaretten sonra kaybedilen, sevilen kişilerin mezarı başında okunurdu.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 11. bölümünün sonuna geldik. Kuzey Horasan Müziği ile ilgili sohbetimize bir sonraki programda devam edeceğiz.
Bizleri parsday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 117. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Ankebut suresinin 8. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Ümmü Cemil'i herkes biliyordu. O kinci ve aldatıcı yaşlı bir kadındı. her gün şapka ve çorap ördüğü bir iplik yumağıyla evin kapısında oturur, yoldan geçenlerin hareketlerini ve davranışlarını izlerdi. Ümmü Cemil sürekli olarak milletin ne söylediğini, ne yaptığını ve neden yaptığını düşünürdü. Sivri bakışından ve dilinden kimse güvende değildi. Herkes ondan şikayet ediyordu ve komşular da bıkmıştı. Ama bir şey söylemeye korkuyorlardı. Çünkü yaşlı kadın itibarlarını mahvedebilir, onları rezil edebilirdi. Yaşlı kadın herkesin arkasından konuşur ve uygunsuz töhmetlerde bulunurdu. Kocası da onun kötü huylarından sıkılmış ve bıkmıştı ama onunla ne yapacağını bilmiyordu. Davranışı yaşlılığından kaynaklanmıyordu. Çünkü küçüklüğünden itibaren böyle davranıyordu. Çocukluğundan itibaren dedikodu yapmaya ve birinin arkasından konuşmaya alışıktı ve dedikoduları ve gıybet yapmaları yetişkinliğinde birçok düşmanlığa ve soruna da neden olmuştu. Pek çok insan kavgaya tutuşmuştu ve birçok karı kocayı ayırmıştı. Çevresindekiler ve hatta mahalle halkı arasında birçok anlaşmazlık ve bölünmelere neden olmuştu.
Resulullah gizli tebliğ ve davet aşamasına geride bırakıp kendisini açıkça İslam'ın tebliğine adadığında yaşlı kadın da peygamberin muhalifleri grubuna katıldı. Müşrikler her rivayeti onun ve diğer kadınlar vasıtasıyla şehirde çok kısa sürede yayarlar ve amaçlarına ulaşırlardı. Pek çok aşağılama ve hakaretle Müslümanları ve peygambere inananları şiddetli sözleriyle saldırıya uğratan yaşlı kadın onları ahmaklık ve sefillikle itham ediyordu. Ayrıca bu dönemde müşrik aile ve aşiret mensupları kabileleri arasında İslam'a girenleri İslam'ı terk etmeye ikna etme görevi verilmişti. Bu nedenle Müslümanların hapsedilmeleri ve işkenceleri ikna sürecinin başarısız kalmasının ardından başladı ve normalleşti ve onlara her türlü eziyete izin verdiler. Kimi dövüldü, kimine açlıkla işkence yapıldı, kimisi Mekke'nin kumları sıcakken çırılçıplak soyuluyor ve işkence ediliyordu. Bu işkence görenler neredeyse o kumların üzerinde kavruluyordu. Sonuçta Müslüman olanlara o kadar eziyet ettiler ki dinlerinden vazgeçtiler.
Yaşlı kadın oğlu Saad için bu yöntemleri kullanamadı. Oğlu yeni Müslüman olmuştu ve yaşlı annesini İslam'ı kabul etmeye ve kötü geçmişini telafi etmeye ikna etmeye çalışıyordu. Ancak annesi kabul etmedi ve oğlundan peygamberden ayrılmasını istedi. Saad annesine saygı duysa da annesinin mantıksız isteğini kabul edemedi. İslam'a göre hareket ederek annesine karşı çok nazikti. Ama yaşlı kadın işinden vazgeçmedi ve büyük bir çabayla kendi düşüncesini aşılamaya çalıştı. Bu yüzden bir gün oğlunu yanına çağırdı ve ona dedi ki, "Ey oğul, sen nasıl bir insansın? Ne hakla babalarının dininden çıktın? Tanrı'ya yemin ederim ki, Muhammed'in dinini terk edip ondan yüz çevirinceye, ve Muhammed'i yalnız bırakıncaya kadar ben evden çıkarım ve yaz güneşinden ve kış soğuğundan hiçbir yere sığınmam. Yemek yemeyeceğim ve su içmeyeceğim. Önceki dinine dön. Aksi takdirde ben ölünceye kadar böyle yaşayacağım ve insanlar sana ananın katili diyecekler."
Tahran Radyosu.
Saad annesini çok sevse de isteğini görmezden geldi ve kabul etmedi. Dediği gibi annesi yemek yemeyi reddetti. İkinci günün sonunda Saad annesine dönerek şöyle dedi. Anne, eylemlerin beni etkilemiyor çünkü ben dinime bağlıyım ve onu bırakmayacağım. Üçüncü günde aynı şekilde geçti. Saad annesini öyle görünce sabrı taştı ve yüksek sesle şöyle dedi. Anne, iyi dinle beni. İslam'a sadık kalıyorum ve Muhammed'in dininden ayrılmayacağım. 70 can olsa da 70 defa ölürüm. İslam'dan dönmem. Bu haber Allah'ın büyük peygamberinin kulağına geldi. Allah Resulü ise Müslümanlara her zaman şunu tavsiye etti. Ana babana saygı göster. Onlara iyilik et. Ve sana ne yaparlarsa yapsınlar, onları üzme. Bu imandandır.
Bu sırada Ankebut suresinin 8. ayetini nazil olmuş ve Müslümanların duygusal bağlar ve akrabalık hususundaki görevlerini açıkça belirtmiştir. Bu ayette ilk aşamada Allah-u Teala insana ana babasına iyilik etmesini emreder ve sonra duygusal bağın insanın Allah'a olan bağını ve iman meselesini etkileyebileceğini zannetmesin diye konuya açıklık getirir. Bu konuda sadece bir istisnadan söz edilir ve şirk haricinde diğer hususlarda anne babaya uyulabileceği vurgulanıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassayna l-insan valideyhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım.
Ana babaya hürmet ve şefkat göstermek İslam'ın mantığında beşeri, ilahi ve dini önemli görevlerden biridir. Gerçi insani duygular ve hakkı bilme bile anne babaya saygı duyulması gerektiğini gösterir. Ancak İslam bu gibi durumlarda bir vurgu olarak gerekli emirleri verir. Bu yüzden anne babaya saygıya çok önem verilir. Kur'an-ı Kerim'de en az 4 surede İslam'ın anne babaya ne kadar saygı duyduğunu gösteren ve önemli vurgulayan tevhid meselesinin hemen ardından anne babaya iyilik yer alır. Örneğin Nisa suresinin 36. ayetinde şöyle diyor. Bir ve tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmeyin ve ana babanıza iyilik edin.
Peygamberler ve evliyalar da anne babaya karşı en ufak bir saygısızlığı yasaklamıştır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okuyoruz. Anne babayı üzecek en ufak bir durum Allah tarafından nehyedilmektedir. Anne babaya öfkeli ve sinirli bakmak bile bu cümledendir. Dolayısıyla çocuk ister Müslüman ister müşrik olsun ana babasına iyi davranmakla yükümlüdür. Ancak müşrik anne babası söz konusu olduğunda onların dini emirleri aykırı olarak verdikleri emirlere itaat edemez. Çünkü bu fiil gerçeklere karşı çıkmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizden 58. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran milletinin tarihi zaferini ve bu süreci ele alacağız.
Büyük İslam Devrimi'nin 11 Şubat 1979'daki zaferi İran milletinin kadim tarihinde sadece parlak ve dönüm noktası olmakla kalmamış, aynı zamanda mazlum ve özgürlük arayan milletler arasında umut, motivasyon ve yeni hareketlerin de kaynağı olmuştur. Bu görkemli hareket keskin, halk tarafından sevilen ve cesur bir lider olan İmam Hümeyni'nin rehberliğinde tüm İran halkının birliği, empatisi ve özverisinin sonucuydu. İslam İnkılabı kurucusu İmam Hümeyni'nin devriminin zaferindeki rolleri o kadar belirleyicidir ki, aynı yılın 1 Şubat'ında İran'a varışlarından sonra halk daha enerjik hale geldi, böylece devrimci gelişmeler büyük bir ivme kazandı.
Bu halk tarafından sevilen liderin karşılama törenine yaklaşık 8 milyon kişi katıldığında bu büyük liderin halkı ne kadar etkileyebileceği ortaya çıktı. İmam Hümeyni hemen devrim şehitlerinin mezarlarının başında ortaya çıktı ve Pehlevi rejimini ve Şah'ı gayrimeşru olarak nitelendirdiği açıklayıcı sözleriyle halkın kendilerine olan güveni göz önünde bulundurarak yakında devrimin geçici hükümetini kuracaklarına söz verdi. Bu söz 4 gün sonra yerine getirildi ve bir dizi devrimci ve mücahid şahsiyetten oluşan devrim konseyiyle görüştükten sonra İmam Mehdi Bazargan'ı geçici hükümetin başbakanı olarak seçti. Bu hükümetin yasal kurumlar kuruluncaya kadar ülke işlerini yönetmek, ülke sistemini değiştirmek için referandum düzenlemek ve İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanması için gerekli önlem ve tedbirleri almakla ilgili görevlerini belirtti. Bu arada halk onun kararlarını tamamen kabul etmesine rağmen imam halktan gösteriler düzenleyerek mühendis Bazargan'ın başbakanlığı hakkındaki görüşlerini göstermelerini istedi.
İmam Hümeyni'nin geçici hükümetinin kurulması konusundaki görüşü, Tahran ve diğer şehirlerde milyonlarca İranlı devrimcinin yürüyüşle doğrulandı. Pehlevi rejiminin yıkılmasından önceki son büyük gösterilerini önceki gösterilerden daha görkemli bir şekilde gerçekleştirdiler ve burada mühendis Bazargan'ın başbakanlığını da desteklediler. Tutuklu ve devrimin ruhunu taşıyan gösteriler, Pehlevi rejimine ve onun ana destekçisi Amerika'yı tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Amerika hükümeti, General Robert Heiser'e orduyu Şah tarafından atanan Şapur Bahtiyar'ın hükümetine desteklemeye ikna etmesi için İran'a göndermişti. Ancak bu hükümetin durumu ve hatta kurumları ve bakanlıkları üzerinde pratikte hiçbir kontrolü olmadığını anlayınca bir darbe düşündü. Ancak yalnızca ordunun yapısının değil, aynı zamanda üst düzey komutanlarının da devrim korkusundan kaçtığını ya da askeri harekat yapmaya cesaret edemediğini ve sadece birkaçının işbirliği yapmaya istekli olduğunu fark etti.
Aslında ordunun her askeri hamlesi zaten başarısız olmuştu. Bu nedenle Robert Heiser İran'ı hezimete uğramış, aşağılanmış bir şekilde terk etmişti. Bu arada İran'ın on binlerce Amerikalı danışmanı tahliyesi de son aşamalarına geldi ve bağımsız bir İran'da yerlerinin olmadığını Amerikanlar iyice anlamış oldular. Bahtiyar halkın ve tavizsiz liderlerinin beğenisini kazanmak için her şeyi yaptı. Binlerce devrimci mücahide işkence edip katleden korkunç ve cani savak örgütünü feshetti ve 200 eski yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla tutukladı. Ama herkes biliyordu ki bu tedbirlerin bir neticesi yoktur ve Pehlevi otokratik rejiminin ömrünün sona ermesi kesindir. Böylece Bahtiyar bu otokratik ve halk karşıtı rejimin son başbakanı olacaktı.
Tahran Radyosu.
Şubat'ta İran devrimci halkı geçici hükümete destek yürüyüşüne katılırken önemli bir olay daha yaşandı. Üniformalı yüzlerce hava kuvvetleri askeri personeli İmam Hümeyni'nin konutuna gitti ve ona biat ettiler. Bu olay İslam devriminin Şah'ın ordusunun dokusundaki etkisini gösterdi ve bu yıpranmış rejimin vücuduna bir başka darbe oldu. Bu arada halka sadece askerler katılmakla kalmadı, az subaylar ve bazen subaylar da görevlerinden ayrıldı. Başka devrimlerde görünmemiş olan askerleri devrime çekme süreci devrimin ileri görüşlü liderinin halka askerlerle çatışmaktan kaçınması ve onlara tahammül etmesi talimatının sonucuydu. Artık Şah'ın hiçbir desteği dayanağı kalmamıştı. Amerika bile onu desteklemeye devam etmeyi kendi çıkarına düşünmüyordu. Ordunun halk ile ittifakı o kadar ileri gitti ki sistemin çöküşünün son aşamasını onlar başlattılar.
9 Şubat gecesi Tahran'ın doğusundaki hava üssünde televizyonda İmam Hümeyni'nin İran'a varış anlarını yayınlarken hava kuvvetleri personeli kendisine bir sevinç ve sevgi işareti olarak salavat getirdiler. Bu eylem krala bağlı güçleri kızdırmış ve garnizon komutanı onlara saldırma emri vermişti. Bir yandan da krala bağlı ve savaştan sorumlu özel kuvvetlerden oluşan kraliyet muhafız komandolarından yardım istemişti. Pehlevi monarşisini korumak için çalışan sadece küçük bir kesim geriye kalmıştı. Hava kuvvetleri askerleri her taraftan kuşatıldı ve çözümü halktan yardım istemekte gördüler. Hava kuvvetlerindeki kardeşlerinin durumunu öğrenen halk hemen kışlaya koştu ve kısa sürede çok sayıda askeri silahsızlandırarak kışlayı bastı. Eşitsiz savaş bütün gece devam etti ve cephaneliğin kapısı açılınca halk silahlanıp kraliyet muhafızlarını geri püskürttü. Ancak bu olayda yüzlerce insan ve devrimci asker şehit oldu ve yaralandı.
Halk zaferle mutlu olurken ordu aniden öğleden sonra 4.30'dan sıkı yönetim ilan edileceğini duyurdu. Ancak devrimin akıllı ve dahi lideri ülkenin şartlarını doğru anlayarak halktan askerlere yönetime görmezden gelmelerini ve sokaklarda kalmalarını istedi. O gün insanlar sokakta hayatlarının tehlikede olduğunu ve bile bile kalmaya devam ettiler. Bu şekilde Şah ordusunun askeri komutanlarının Amerikan makamları ile koordine edilen son komplo ve darbe planı da başarısız oldu. Aynı zamanda diğer birçok silah depolama merkezi halkın eline geçti ve kışla ve polis karakolu gibi belediye üstlerinin çoğu çatışmasız olarak ele geçirmeye başlandı.
Diğer şehirlerde de devrimci güçler 11 Şubat 1979'da Tahran'daki radyo ve televizyon karargahını özgürleştirip devrim haberlerini tüm ülkeye gönderdi. Böylece kraliyet sisteminin temelleri hızla çökmeye başlamıştı. Bu haberler arasında ordunun tarafsızlığının yani krala sadık askerlerin teslim olduğunun duyurulması da vardı. Bahtiyar, başbakan olarak ülkeyi terk etti ve Pehlevi rejiminin diğer birçok siyasi ve askeri yetkilisi tutuklandı veya kaçtı. Bu şekilde İran'ın Müslüman halkının inancı, bağlılığı ve birliği ile İmam Hümeyni'nin akıllı ve basiretli liderliği ile İslami ve halk temelli ideallere sahip bir devrim, diktatör, yozlaşmış ve yabancı bağımlı bir sisteme karşı kazandı ve halk karşıtı Pehlevi rejimini devirdi. Ve İran tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. İran milletinin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve gururunu elde ettiği ve ülkeyi inşa etmeye başladığı dönem gerçekte başlamış oldu. İslam İnkılabı, dünya arenasında yöneticilerin ve despotların gözünde bir diken haline geldi. Mazlum ve mağdur halklar, milletler ve kesimler için bir umut ışığı haline geldi. Ancak İran halkının büyük hareketinin en önemli özelliği, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bu konuda söylediği gibi, manevi ve ilahi değerlere olan eğilimiydi. İran devrimi aslında manevi değerlerin egemenliğinin başlangıcıydı.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişmesi'nde dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehcül Belâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde ''İlim değerli bir mirastır.'' buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde ''Edep yenilenen zinetlerdir.'' şeklinde buyuruyor. Edep, her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi, ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret, yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak, her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak, insanın davranışlarına, zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâ'a öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran'da cuma namazını kıldıran Ayetullah Ahmet Hatemi, düşmanların fesadı İran inkılabının parlak geleceğini asla etkileyemeyecek dedi. İngiltere, İran milli tekvando takımına vize vermedi. Avrupa Troikası'nın Rusya'nın İran İHA'larını kullandığı iddiasıyla ilgili talebi. Rusya-Ukrayna savaşında İran insansız hava araçlarının kullanıldığı iddiasını reddetti. Rus medyası bir sinema oyuncusu tarafından Ukrayna'ya 500 drone gönderildiğini duyurdu. General Guderzi, İran-Afganistan sınırında güvenlik sorunu olmadığını belirtti. İran donanmasının 84. filosu uluslararası görevden döndü. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Türkiye'ye gitti. Erdoğan F-16 savaş uçaklarının teslimi konusunda Amerika'yı uyardı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.